Ayrım 15.
Zeynep'e bakayım Hatice Hanım. Himmeti hazır nazır olsun. Bir mübarek zat. Naşur'daki servinin altında yatar. Hatice Hanım yavaş sesle dualar fısıldayarak merdivene doğru yürüdü. Ben şimdiye kadar böyle şeylerden ürktüğümü bilmiyorum. Fakat bu dakikada servi kokularıyla dolu bir karanlık odada yalnız kalmak bir ürkeklik veriyordu. İhtiyar kadının arkasından koştum. Ben de geleyim mi sizinle dedim. Gel kızım daha iyi olur. Gelir gelmez Zeyni babayı ziyaret edersen daha makbule geçer. Mektebin arka kapısından mezarlığa girdik. Taşların arasından yürümeye başladık. Bazı Ramazan ve bayram arifelerinde teyzelerim beni Eyüp'teki aile mezarlığımıza götürürlerdi. Fakat ben ölümün hazin ve ürkütücü bir şey olduğunu ilk defa bu karanlık Zeyniler mezarlığında duydum. Taşlar benim gördüğüm mezar taşlarından büsbütün başka şekildeydi. Dizi dizi asker safları gibi muntazam, yüksek, dimdik, tepeleri düz, bedenleri simsiyah taşlar. Yazılar okunmuyordu. Yalnız başlarında birer küçük Ya Rab kelimesi seçiliyordu. Küçüklüğümde bir masal dinlemiştim. Bilmem hangi küçük sultanı kaçırmak için uzak bir dağın arkasından bir eski zaman ordusu geliyormuş. Askerler gündüzün mağaralarda saklanıyor, geceleri yol yürüyorlarmış. Karanlıkta görünmemek için tekmil vücutlarını siyah kefenlere sarıyorlarmış. Böylece aylarca zaman yol gittikten sonra tam şehri basacakları gece Allah küçük sultana acımış, karanlıkta sinsi sinsi ilerleyen bu siyah kefenli gece ordusunu taşa çevirmiş. Bu sıra sıra dizilmiş siyah taşlara bakarken o eski masalı hatırladım. Sakın burası o korkunç ölüm askerlerinin taşa döndüğü masal memleketi olmasın diye düşündüm. Bu Zeyniler kimlermiş Hatice Hanım? Ben de bilmem kızım. Bu köy eskiden onlarınmış. Şimdi mezarlarından gayrı bir şeyleri kalmamış. Himmetleri hazır nazır olsun erenlerdenmiş. Zeyni baba bunların en büyüğü. Kimsenin iyi edemediği hastaları buraya getirirler. Ben bir kötürüm kadın bilirim ki buraya sırtta getirdiler, ayaklarıyla yürüye yürüye gitti. Zeyni babanın türbesi mezarlığın en nihayetinde kocaman bir servinin altındaydı. Hatice Hanım her gece ona 3 kandil yakarmış. Birisi servinin dalına, birisi kapının iç tarafına, öteki de sandukanın başına. Türbe toprağın içine gömülmüş bir mahzendi. Zeyni baba bu mahzende 7 sene güneş aydınlığı görmeden çile doldurmuş. Öldüğü vakit mübarek cesedine kimse el sürememiş. Üstüne bir sanduka yapmışlar. Hatice Hanım kandillerden ikisini yakmıştı. Mahzene inen birkaç basamaklı merdiveni göstererek "Haydi kızım içeri girelim" dedi. Ben bu basamakları inmeye cesaret edemiyorum. Arkadaşım tekrar döndü. "Haydi kızım, buraya kadar geldikten sonra girmezsen günah olur. Gönlünde ne dileğin varsa Zeynep babadan iste." Yüreğim hazan yaprağı gibi titreyerek merdivenlere indim. Mezara indirilen ölülerde eğer bir parça his olsaydı mutlaka bu dakikada benim duyduğum şeyi duyarlar. Göğsüme ıslak, soğuk bir toprak kokusu doldu. Zeyni babanın sandukası yeşil boyalı bir çinkoyla örtülmüştü. Sonradan Hatice Hanım'ın anlattığına göre bütün ömrünü kanaat ve sefalet içinde geçiren Zeyni baba öldükten sonra üzeri süslü ve işlemeli örtüler istememiş. Ara sıra öteden birden gönderilen örtüler bir hafta dayanmıyor, parça parça çürüyüp eriyormuş. İhtiyar kadın hafif fısıltılarla dualar okuyarak evliyanın başındaki kandile yağ koydu. Sonra bana döndü. Köyde birisi öleceği vakit Azrail aleyhisselam evvela Zeyni babaya misafir olur. O vakit bu ışık kendi kendine söner. "Şimdi kızım Zeyni babadan isteyeceğini iste" dedi. Dizlerim kesiliyor, artık ayakta durmaya takatım kalmıyordu. Ateşler içinde yanan alnımı Zeyni babanın serin örtüsüne dayadım. Dudaklarımdan ziyade yaralı kalbimle söyler gibi yavaş yavaş. "Zeyni babacığım" dedim. "Ben küçük cahil bir çalı kuşundan başka bir şey değilim. Sana nasıl yalvarmak lazım geldiğini bilmiyorum. Kusuruma bakma. Senin hoşuna gidecek şeylerden hiçbirini bana öğretmediler. İşittim ki sen 7 sene güneş görmeden burada çile doldurmuşsun. sakın sen de insanlığın zalimliğinden, vefasızlığından kaçmış olmayasın. Babacığım, senden büyük bir şey isteyeceğim. Bu 7 sene içinde elbette güneşlerin, rüzgarların hasretini çektiğin zamanlar olmuştur. Seni o dakikaların acısına katlandıran o melek sabrından bana da ver. İnlemeden, ağlamadan çilemi doldurayım. Odamda yalnızım. Hatice Hanım erkenden beni bıraktı. Mektebin alt katındaki bodrum gibi izbesine çekildi. Orada gece yarısına kadar ibadet eder, tesbih çekermiş. 2 saatten beri lambanın ışığında bu satırları yazıyorum. Dışarıdan uzak bir su sesi geliyor. Ara sıra tavanda tıkırtılar oluyor. Ensemde hafif bir üşüme hissiyle kulak veriyorum. O vakit harap binanın içinde daha başka sesler duymaya başlıyorum. Merdiven tahtaları yavaşça gıcırdıyor, sofada insanlar fısıldaşıyor gibi sesler uyanıyor. Çalı kuşu, haydi yat artık. Gecenin içinde gizli gizli söyleşen bu seslerden korkma. Onlar ne kadar zalim olsa, sarı çiçeklerine yetim teyze kızlarını çekiştiren dudaklar kadar sana fenalık edemez. Zeyniler, 20 Kasım. Bu sabah hesap ettim. Ben Zeynilere geleli aşağı yukarı 1 ay olmuş. Bu 1 ay bana şimdi 10 yıldan daha uzun görünüyor. Şimdiye kadar defterime bir şey yazmak istemedim. Daha açıkçası bundan korktum. İlk günlerin titiz ümitsizliği içinde kim bilir ne münasebetsiz şeyler yumurtlayacaktım. Halbuki artık buraya alışmaya başladım. Sir Alexi'nin hiç dilinden düşürmediği bir söz vardı. Kızlarım, ümitsiz hastalıkların, mukadder felaketlerin son bir ilacı vardır. Tahammül ve tevekkül. Elemlerde bir gizli şefkat var gibidir. Şikayet etmeyenlerine, kendilerini güler yüzle karşılayanlara karşı daha az zalim olurlar. Çalı kuşu bu sözleri daima gülümseyerek dinlerdi. Halbuki şimdi onları doğru buluyor ve gülmeye cesaret edemiyorum. Zeynilerdeki 1 ay içinde öyle saatlerim oluyordu ki bunalıyordum. Uğraşmak beyhude, daha fazla dayanamayacağım diyordum. İşte o zaman Sir Alexi'nin bu peygamberce sözleri imdadıma yetişiyordu. İçim kan ağlarken gülmeye, şarkı söylemeye, ıslık çalmaya başlıyordum. O kadar ki kalbim nihayet bu neşenin yalanına inanıyor, suya konan kuru çiçekler gibi titreye titreye canlanmaya başlıyordu. Sonra etrafımda yaşayan şeylerde teselli aramaya koyuldum. Elime geçirdiğim taze bir yaprağı yanıma, dudaklarıma sürüyor, bahçede bulduğum cılız bir kedi yavrusunu göğsüme bastırıyor, nefeslerimle ısıtıyordum. Daha olmazsa kendi kendime, Feride, aptallığın lüzumu yok, biraz gayret. Biliyorum ki yaşamak için artık güler yüzden, cesaretten başka sermayen kalmamıştır diyordum. Bu neşenin uydurma, uçucu bir şey olduğu malum. Varsın öyle olsun. Kapalı bir mahzende sızan bir ışık parçası, yıkık bir duvarın taşları arasında açmış cılız bir çiçek, her şeye rağmen bir varlık, bir tesellidir. Bugün cuma, mektep yok. Birkaç günden beri yağan yağmurlar durdu. Sonbahar dışarıda son bir ayrılık bayramı yapıyor. Uzaklardaki sıra dağlar, sazlıktaki sular da güneşe karşı gülümsüyor gibi. Hatta serviler, mezar taşları bile korkunç sertliklerini kaybetmiş görünüyorlar. Kendimi derin derin yokluyorum. Görüyorum ki alışmaya, hatta bu karanlık ve can sıkıcı memleketi biraz daha benimsemeye ve sevmeye başlamışım. Geldiğimin ertesi sabahı derse başlamıştım. Bu ilk gün hayatımın en unutulmaz bir günü olarak yaşayacaktır. Maarif müdürünün büyük fedakarlıklarla yenileştirdiği dershaneyi şimdi sabahleyin daha iyi gördüm. Burası herhalde eski bir ahır olacaktı. Yalnız altına tahta döşemişler, pencereleri genişleterek cam çerçeve taktırmışlardı. Ocak bacaları gibi kapkara görünen duvar kaplamalarında tepe aşağı takılmış bir harita ile bir iskelet levhası, bir çiftlik ve bir yılan resmi sarkıyordu. Bunlar da herhalde yeni ders aletleri olacaktı. Dershanenin bahçe tarafındaki duvarın dibinde ahır zamanından kalma bir hayvan yemliği vardı ki kaldırmaya lüzum görmemişler, üstüne bir tahta kapak çakarak bir nevi dolap haline getirmişlerdi. Çocuklar yemeklerini, kitaplarını mektebe yakılmak için kırlardan getirdikleri çalı çırpıyı buraya saklarlarmış. Hatice Hanım bu dolabın başka bir vazifesi olduğunu da söyledi. Öteden beri dayakla uslanmayan yaramazlar bunun içine hapsederek adam edermiş. Muhtarın Vehbi isminde bir küçük oğlu varmış ki hemen bütün zamanını bu sandığın içinde geçirirmiş. Bu çocuk bir yaramazlık yaptığı zaman kendiliğinden dolaba girer, tabuttaki cenaze gibi sırt üstü yatar ve yine kendi eliyle kapağı kaparmış. Ben hayretle, muhtar efendi buna bir şey demiyor mu diye sordum. Hatice Hanım başını salladı. Muhtar memnun oluyor. Aferin sana Hatice Hanım. İyi ki aklıma getirdin. Bizim evde de bir dolap var. İnşallah hınzırı yaramazlık ettiği zaman ben de onun içine kapatayım diyor. Güzel terbiye usulü. Mektepte erkek çocuk da var mı? Var 2-3 tane. Büyüyecekleri Garipler Köyü'ndeki erkek mektebine gönderiyoruz. Garipler Köyü nerede? Şu karşı ağaran kayaların ardında. Yazık değil mi çocuklara? Karda kışta oraya kadar nasıl gidip geliyorlar? Onlar yola alışıktır. Yağmursuz havalarda bir saatte bile kalmadan giderler. Sadece yağmurlu, çamurlu, karlı havalarda biraz zorluk çekiyorlar. Peki niçin onları burada okutmuyoruz? Kadın erkek bir arada okur mu? Onları erkekten mi sayacağız? Elbette kızım, 12'şer 13'er yaşında koca delikanlılar. Hatice Hanım biraz durdu. Dilinin altında bir şey vardı ki söylemeye çekiniyordu. Nihayet cesaret etti. Hele şimdi hiç caiz olmaz. Neden? Sen pek gencecik bir hoca hanımsın da ondan kızım. İstanbul'da bir horozdan kaçan namuslu kadın tabiri vardır. Bizim Hatice Hanım tam o cinsten bir insan olacaktı. Cevap vermeye lüzum görmeyerek başka şeylerle meşgul oldum. Büyük fedakarlıklarla meydana gelen levazımdan mühim bir kısmı da 5 tane eski biçimli hantal mektup sırasıydı. Fakat tuhafı şu ki bunları kullanmaya lüzum görmeyerek dershanenin bir köşesine atıvermişlerdi. Niye böyle yaptınız Hatice Hanım dedim. Ben yapmadım, eski hoca hanım yaptı kızım dedi. Çocuklar böyle yerlere oturmaya alışmışlardır. Minare gibi şeyin üstünde adamın zihnine ders girer mi? Hoca hanım müfettiş falan gelir diye büsbütün atmaya da korktu. Çocuklar mektebe geldikleri vakit evvela oraya oturtuyoruz. Sonra ders okuyacakları zaman şuradaki hasırın üstüne indiriyoruz. İhtiyar kadına bana yardım etmesini söyleyerek hasırı kaldırdım. Yerleri temizledikten sonra sıraları dizerek bir sınıf haline getirdim. Hatice Hanım'ın çehresinden memnun olmadığı anlaşılıyordu. Fakat bana karşı koymaya cesaret edemiyor, ne dersem yapıyordu. Ben ellerim toz toprak içinde bu işleri bitirmeye çalışırken talebelerim de birer birer sökün etmeye başlamışlardı. Zavallıların kıyafetleri öyle sefil ve perişandı ki hemen hiçbirinde çorap potiğin yoktu. Başları eski püskü bez parçalarıyla sımsıkı kundaklanmış, çıplak ayaklarındaki nalınları şakırdata şakırdata dershanenin kapısına kadar geliyorlar, orada nalınlarını çıkartarak yan yana diziliyorlardı. Çocuklar beni görünce birdenbire ürkmüşlerdi. Utana utana kapıdan bakıyorlar, kendilerini çağırdığım zaman kollarıyla yüzlerini kapıyorlar yahut kapının arkasına saklanıyorlardı. O kadar ki bazılarını bileklerinden tutarak yarı zorla sınıfa sokmaya mecbur oldum. Yanıma geldikleri zaman gözlerini sımsıkı yumarak öyle bir el öpüşleri vardı ki gülmemek için kendimi zor sapletiyordum. Besbelli köyün bir adeti olan bu öpücüklerden her biri gülünç bir ahenkle şaklıyor ve elimin üzerinde hafif ıslaklık bırakıyordu. Yavrucakları kendime ısındırmak için her birine bir iki hoş kelime söylüyordum. Fakat onlara mümkün olduğu kadar tatlı bir sesle sorduğum sualleri insanı mahcup edecek kadar inatçı bir sükunetle cevapsız bırakıyorlar. Yalnız birçok naz ve niyazdan sonra adlarını söylemeye razı oluyorlardı. Zehra, Ayşe, Zehra, Ayşe, Zehra, Ayşe. Aman ya Rabbi, bu köyde ne çok Ayşe ve Zehra vardı. Hiç de gülecek halde olmama rağmen aklıma tuhaf şeyler geliyordu. Mesela bir müfettiş gelse de talebelerimi tanıtmamı istese 9 Ayşe ile 12 Zehra var diye çabucak işin içinden çıkacaktım. Sonra kolaylık olmak için Ayşe'leri dershanenin bir tarafına, Zehra'ları öteki tarafına oturtmak, bahçede top oynatırken çünkü teneffüslerde bu çocukları muhakkak eğlendirecektim, Ayşeler bu yana, Zehralar bu yana diye gruplar yapmak mümkündü. Kendimi tutamayarak gizli gizli eğlenmeye başlamıştım. Yeni gelen kız çocuklarına, "Kızım, sen Zehra mısın yoksa Ayşe mi?" diye soruyor ve çok kere umduğum cevabı alıyordum. Yumruk yüzlü bir küçük kız hepsinden cesur çıktı. Kara gözlerini yüzüme kaldırarak, "Sen ne biliyorsun benim adımı?" diye hayret etti. Talebelerimi birer birer sıralara oturtuyor, yerlerini bellemelerini tembih ediyordum. Zavallıların hali görülecek şeydi. Bir türlü sıralara yerleşmeyi beceremiyorlar, ağaç dalına yahut asma çardağına oturmuş gibi garip vaziyetler alıyorlardı. Yanlarından ayrıldığım zaman göz ucuyla bana bakıyorlar, tuhaf bir surette sallanan kirli bacaklarını kabuğuna çekilen kaplumbağalar gibi yavaş yavaş çekerek altlarını alıyorlar. Ne yapalım, yavaş yavaş alışacağız. Bir şey pek tuhafıma gitmişti. Utana sıkıla yanıma gelen, gözlerini kapayarak el öpen, köylü gelini gibi nazlı ağızlardan bir kelime alınabilen bu çocuklar, kitaplarını açar açmaz dik bir sesle bağıra bağıra okuyorlardı. Sınıf kalabalıklaştıkça gürültü artmaya, başımı iyiden iyiye sersemletmeye başlamıştı. Hatice Hanım'a, "Her zaman böyle bağıra çağıra mı çalışırlar, buna dayanılır mı?" diye sordum. O biraz hayretle yüzüme baktı. "Elbette kızım, mektep bu. Keser vurmadan ağaç yontulur mu? Ne kadar ses çıkarırlarsa ders o kadar zihinlerinde yer eder," diye cevap verdi. Sınıf hemen hemen dolmuştu. Mektebin tek güzel ve yeni eşyası olan hoca kürsüsüne kuvvetle elimi vurdum. Lakırdı söyleyerek sessiz çalışmalarını tembih edecektim. Fakat benim gürültümü merak edip başını kaldıran bile olmadı. Hatta taşlanmış bir arı kovanı gibi uğultu bilakis daha fazla arttı. Eûzü billahi ebced, hevves, huti, cim üstünde ce, cim esrece. Çocukları yola getirmek için herhalde epeyce sıkıntı çekeceğim anlaşılıyordu. Fakat neticede muvaffak olacağıma hiç şüphem yoktu. Hatice Hanım'a, "Bugün sen yine bildiğin gibi okut Hatice Hanım. Ben sınıfı nizama sokmadan derse başlayamayacağım," dedim. İhtiyar kadın şüpheli bir bakışla, "Biz ne gördükse onu okutuyoruz kızım. Sizin bildiklerinizi bilmeyiz, ne yapalım? Mektepli değiliz ki," dedi. Kadıncağızın ne demek istediğini sonradan anladım. Hatice Hanım kendisini imtihana çektiğimi zannetmiş. 250 kuruş aylığı kaybetmekten öyle korkuyordu ki. Havanın açık olmasına rağmen kızlardan birkaçı başları eski peştemallerle örtülü olarak mektebe gelmişlerdi. Hatice Hanım'a bunların niçin böyle yaptıklarını sordum. O hemen her sualim gibi buna da hayretle cevap verdi. "İlahi kızım, bunlar koskoca gelinlik kızlar. Sokakta baş açık gezecek değiller ya. Aman ya Rabbi, bu 10-12'şer yaşındaki solucan gibi çocuk, renksiz çocuklar mı yetişkin kız? Ben hakikaten çok tuhaf bir yere düşmüşüm. Böyle olmakla beraber bir dereceye kadar sevindim. Bunlara gelinlik kız diyenler bana elbette evde kalmış ihtiyar kız gözüyle bakacak. Kimse artık çocuk diye eğlenmeyecektir." En geç mektebe gelenler erkek çocuklardı. Bu delikanlılar büyük adam gibi ev işi görürler, kuyudan su çekerler, inek sağarlar, dağdan odun taşırlarmış. Hatice Hanım onlara biraz dışarıda durmalarını söyledi. Sonra mahcup mahcup, "Galiba başörtüsünüzü unutmuşsunuz kızım," dedi. "Buna lüzum var mı?" Hakçası aranırsa var. Ben karışmam ya, baş açık ders okutmak günah olmaz mı?" "Biliyorum," demeye utandım. Hafifçe kızararak, "Gelirken başörtüsünü almayı unuttum da," diye yalan söyledim. Hatice Hanım, "Peki kızım, ben sana temiz bir tülbent vereyim," dedi. Odasına açılıp kapanırken çıngır çıngır öten bir sandıktan yeşil bir yemeni çıkarıp verdi. Başa gelen çekilecek, ne çare. Yemeniyi saçlarımın üstüne attım. İki ucunu İstanbul sokaklarında fal bakan çingene kızları gibi çenemin altından iliştirdim. Pencerelerden birinin kapalı kebengi önünde camı soluk bir endam aynasına benzemişti. Belli etmeden pencerenin önüne gittim, kendimi seyretmeye başladım. Ben mektep hocası olduktan sonra kendime bir kıyafet düşünmüştüm. Fikrime göre bir hoca vazife başında başka kadınlar gibi giyinemezdi. İcadım çok sadeydi. Diz kapaklarıma kadar siyah parlak setenden bir gömlek, belde kayış bir kemer, kemerin altında mendil ve not defteri için iki küçük cep. Yalnız bu siyahlıkları biraz açmak için beyaz ketenden geniş bir yaka. Ben uzun saçı hiç sevmem. Fakat hoca olduktan sonra başımı böyle bırakamazdım. Bir aydan beri saçlarımı uzatmaya başladığım halde henüz omuzlarıma inememişlerdi. İlk ders için bu dediğim tarza giyinmiş, saçlarımı aksilik edip alnıma düşmesinler diye sıkı sıkı fırçalamıştım. Parlak siyah gömleğimin fırçadan kurtulur kurtulmaz isyana başlayan kısa saçlarım üstündeki bu yeşil tülbent o kadar tuhaf duruyordu ki gülmemek için adeta dudaklarımı sıkıyordum. Kendilerinden kaçmak için saçlarımı Hatice Hanım'ın yeşil tülbentiyle örttüğüm delikanlı talebelerimi takdim edeyim. Evvela fare gibi sandıkta vakit geçiren küçük Vehbi. Hakikaten eğlenceli bir fındık sıçanı. Boncuk gibi kara, parlak gözleri, küçük kurnaz yüzü, çivri çenesiyle mektebin en şeytan çocuğu. Topaç gibi yüz yuvarlak, ak gözlü, parlak dişli, kıpkırmızı ağızlı, kuzguni siyah bir Arap, Cafer Ağa. Kendisine sadece Cafer diyenlere mektepte cevap vermemekle iktifa eder, fakat sokakta taş atarmış. 10 yaşında iskelet gibi kuru, çiçek bozuğu, süzgün, kirli çehreli, küçük dişli bir çocuk, Aşur. Nihayet sınıfın en ehemmiyetli siması, Hafız Nuri. 10 yaşındaymış fakat yüzü 70'lik bir ihtiyar gibi buruşuk. Çenesinin altında yeni kapanmış bir sıraca yarası ki dal gibi boynun çıplak kalmasına sebep olmuş. Kirpiksiz patlak gözleri, beyaz sarığının altında yumurta biçiminde bir kafa, hülasa para ile gösterilecek acayip bir mahluk. Hatice Hanım o sabah taze taze mezarlıktan kesilmiş uzun değnekleri yanına yerleştirdikten sonra birer birer çocukları yanına çağırmaya, derslerini okutmaya başladı. O ders verirken ötede kıyametler kopuyordu. Sör Alexi sınıfta gürültümüzden rahatsız oldukça mum gibi sarı parmaklarını birbirine geçirir, berrak mavi gözlerini bir Meryem tasviri saflığıyla gökyüzüne kaldırarak "Bana bir kalver azabı çektiriyorsunuz," derdi. Sınıftaki bütün gürültülerin, yaramazlıkların elebaşısı olan çalı kuşu sana ettiklerini acı acı çekmeye başlıyor. Bu sersem edici gürültünün önünü almak, talebelerimiz sessiz çalışmaya, sınıfta verilen bir dersi hep birden dinlemeye alıştırmak için 2 hafta uğraştım. Neyse, emeğim boşa gitmedi. İlk günlerde bütün gayretime rağmen çocuklarla başa çıkamıyordum. Hatice Hanım'ın sınıfta yılan gibi ıslık çalan taze değneklerinden sonra sesim onlara öyle hafif geliyordu ki. Bazı canıma yetiyor, "Gel Hatice Hanım," diye dışarıya bağırıyordum. Onun küpe binerek havalarda uçan masal cadısı gibi dershaneye girmesi bana yardım ediyordu. Nihayet bu gürültüyü yavaş yavaş söndürmeye muvaffak oldum. Şimdi sınıf daha sakin. Çocuklar yavaş yavaş söz anlamaya başlıyorlar. Hatta onlar ne kadar bağırırlarsa dersin o kadar kuvvetle zihinlerine yerleşeceğine inanan Hatice Hanım bile memnun. İkide bir de "Hay Allah razı olsun kızım, kafacığım dinlendi," diyor. Fakat benim istediğim sadece bu değildi. Onlara biraz hayat ve neşe de vermek istiyordum. İşte bu bir türlü kabil olacağa benzemiyordu. Bu köyün evleri, sokakları, mezarları gibi çocukların da siyah bir neşesizliği var. Renksiz dudakları gülmenin ne olduğunu bilmiyor. Durgun gözleri ağır bir melal içinde ölümü düşünüyor gibi. Ben bile yavaş yavaş onlara benzemeye başlamıyor muyum? Eskiden ölümü ben başka türlü düşünürdüm. İnsan 50 sene, 60 sene, hülasa istediği kadar yorgunluktan bitap düşünceye kadar gezer, koşar, eğlenir.